bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır.
Platon, Sokrates'in savunması. Çeviren Niyazi Berkes. Çağdaş Matbaacılık. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Seslendiren Aysel Develioğlu. Platon, Sokrates'in savunması. Hümanizma ruhunu anlama ve duymada ilk aşama, insan varlığının en somut anlatımı olan sanat yapıtlarının benimsenmesidir. Sanat dalları içinde edebiyat, bu anlatımın düşünce ögeleri en zengin olanıdır. Bunun içindir ki bir ulusun diğer ulusların edebiyatlarını kendi dilinde, daha doğrusu kendi düşüncesinde yinelemesi, zeka ve anlama gücünü o yapıtlar oranında artırması, canlandırması ve yeniden yaratması demektir. İşte çeviri etkinliğini biz bu bakımdan önemli ve uygarlık davamız için etkili saymaktayız. Zekasının her yüzünü bu türlü yapıtların her türlüsüne döndürebilmiş uluslarda düşüncenin en silinmez aracı olan yazı ve onun mimarisi demek olan edebiyatın, bütün kitlenin ruhuna kadar işleyen ve sinen bir etkisi vardır. Bu etkinin birey ve toplum üzerinde aynı olması, zamanda ve mekanda bütün sınırları delip aşacak bir sağlamlık ve yaygınlığı gösterir. Hangi ulusun kitaplığı bu yönde zenginse, o ulus, uygarlık dünyasında daha yüksek bir düşünce düzeyinde demektir. Bu bakımdan çeviri etkinliğini sistemli ve dikkatli bir biçimde yönetmek, onun genişlemesine, ilerlemesine hizmet etmektir. Bu yolda bilgi ve emeklerini esirgemeyen Türk aydınlarına şükran duyuyorum. Onların çabalarıyla 5 yıl içinde hiç değilse devlet eliyle 100 ciltlik özel girişimlerin çabası ve yine devletin yardımıyla onun 4-5 katı büyük olmak üzere zengin bir çeviri kitaplığımız olacaktır. Özellikle Türk dilinin bu emeklerden elde edeceği büyük yararı düşünüp de şimdiden çeviri etkinliğine yakın ilgi ve sevgi duymamak hiçbir Türk okurunun elinde değildir. 23 Haziran 1941 Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel. Sunuş. Cumhuriyetle başlayan Türk aydınlanma devriminde dünya klasiklerinin Hasan Ali Yücel öncülüğünde dilimize çevrilmesinin kuşkusuz önemli payı vardır. Cumhuriyet Gazetesi olarak Cumhuriyetimizin 75. yılında bu etkinliği yineleyerek Türk okuruna bir aydınlanma kitaplığı kazandırmak istedik. Bu çerçevede 1940'lı yıllardan başlayarak Milli Eğitim Bakanlığı'nca yayımlanan dünya klasiklerinin en önemlilerini yayınlıyoruz. Cumhuriyet. Ön söze ön söz. Dünya klasikleri dizimize Rönesans'ın ve aydınlanma çağının düşünce temelini oluşturan Yunan klasikleriyle başlıyoruz. Dizinin ilk kitabı olarak da Sokrates'in savunmasını seçtik. Bunun nedeni eski Yunan düşüncesinin en önemli adı olan Platon'un tüm diyaloglarında Sokrates'i konuşturması. Diyaloglarda Sokrates'in savunduğu düşüncelerin ne kadarı onun, ne kadarı Platon'undur bilmek olanaksız. Ancak bu diyaloglar içinde Sokrates'in kişiliğinin en açık seçik ortaya çıktığı Sokrates'in savunmasıdır. Kitabın başına da Selahattin Eyüboğlu ile M. Ali Cimgöz'ün devlet çevirilerinin ön sözünü aldık. Eflatunları Platon yapmak dışında tek sözcüğünü değiştirmediğimiz bu önsöz, devlet için yazılmış olmakla birlikte Sokrates'i ve özellikle Sokrates'in ölüm karşısındaki tutumunu, ölüme ve yaşama bakışını da anlatıyor ve çok iyi anlatıyor. Ayrıca Sokrates'in kendisini yargılayıp ölüme mahkum edenleri tartışırken, tartıştığının aslında o günün Atina devleti olduğu da bir gerçek. Bu nedenle Eyüboğlu ile Cimgöz'ün ön sözünün yalnızca bu kitabın değil, devlet başta olmak üzere bu dizide yer alacak tüm Platon diyaloglarının anlaşılması açısından yararlı olacağını düşünüyoruz. Ön söz. Okuyucu ön söz okumazsın sen, biliyoruz. Kendimizden biliyoruz bunu. Haksız da değilsin hani. Ön sözlerin çoğu anlayışına sınır koyar, bir gözlük takar gözüne. Öyle bir gözlük ki ne kadar güzel de gösterse görülmüş bir dünyayı gösterir sana. Ön sözü eserin sahibi de yazmış olsa sana dilediğini göstermeye hakkı yoktur o eserde. Hakkı olsa da çokluk bir şey kazanmaz bundan. Kendi hakkını korurken eserinin hakkını yer. Çünkü eserle senin serbestçe kaynaşmana, onun kaşını gözünü değil de topuğunu ya da saçlarını sevmene engel olur. Oysa ki kendisi bile asıl senin oralarını sevmene sevinir. Böylesine karışık bir iştir bu. Bunu kendi eserine ön söz yapan için söylüyoruz. Bir de o eseri bir başka dile çevirenin ön sözünü düşün. Eseri çevirmekle zaten seninle eserin ve yazarın arasına girmiş, bir de tutup yeni bir gözlük daha vermeye çalışıyor sana. Sanki eserden ne anladığını, onun senin de nasıl anlamanı istediğini çevirideki dili ve deyişiyle belli etmiş gibi. Çeviri ister istemez bir eserin anlamını sınırlandırmadır. Çeviren ne kadar dürüst olsa sana eserin kendincesini, bir süzgeçten geçmişini verir. Traduttore, traditore. Çevirene güven olmaz der İtalyanlar. Ne var ki bir kitabı gerçekten atlamadan, dalga geçmeden okuyanlar da yalnız çevirenlerdir. Okuyucunun anlar gibi olup geçtiği, dünya görüşüne ve gündelik kaygılarına göre çiğnemeden yuttuğu ya da bir kenara attığını evirip çevirmek, şu veya bu türlü açıklamak ve kendi anlayışının sorumluluğunu yüklenmek zorundadır. Hele çevrilen kitap Platon'un devleti gibi bin bir süzgeçten geçip bin bir kalıba girmiş, 2400 yıldır hallaç pamuğu gibi atılmış bir kitap olursa. Sana sunduğumuz Türkçe devlet elbette bize göre bir devlet olacak. Ama bu bize göreliği bile bile yapmış, Platon'u zorla kendi zevkimiz ve anlayışımızdan yana çekmiş değiliz. Tersine, elimizden geldiği kadar Platon'un havasına girmeye, deyişine ermeye, Platonca konuşmaya çalıştık. Senin anlayacağın, Eflatun'un yüzyıllardır çevresine dolan kerli ferli, cübbeli, uzun sakallı, çatık kaşlı bir sürü değerli değersiz bilginleri ite kaka yanına sokulmak, kendisiyle senli benli olmak istedik. Sırtımızda ne filozofların ne de filologların yumurta küfesi vardı. Onun içinde devleti çevirirken kılı kırk yarmaktan çok, anladığımız kadarını en rahat Türkçe ile söylemek yolunu tuttuk. Bu işi güle söyleye, Sokrates'i kendi hocamızmış gibi kah hayranlıkla, kah şüphe ve gülümseme ile, kah ürke ürke dinleyerek yaptık. Ama bundan işimizi ve kendimizi küçümsedik, ciddiye almadık manasını çıkarma. Çünkü bir yandan Platon'la senli benli olma, bir yandan da şimdiye kadar ağdalı, lügatlı bir dille söylenmeye alışılmış sözleri halkın Türkçesiyle söyleme çabalarımızla hem insanca hem de Türkçe düşünmenin gelişmesine az çok yardım ettiğimize inanıyoruz. Çevremizdeki türlü eksiklikler, aykırılıklar ortaya çıkınca da bu inancımız sarsılmayacak. Sağ kalırsak onları seve seve düzelteceğiz. Kalmazsak bizim yerimize düzeltecek Türklere şimdiden merhaba. Bu sözlerimizden işin kolayına kaçtığımızı, kendimizi hem Platon'a hem de sana karşı sorumlu saymadığımızı sanma. Sana verdiğimiz bizim yapabileceğimizin en iyisidir. Dilimizin çok daha arık, terimlerimizin hem daha Türkçe hem de daha kesin, daha kaçamaksız olmasını isterdik. Ne var ki Yunanca bilmediğimiz hem de devletin rahat okunmasını istediğimiz kadar kullanamadık. Ortalama bir yolu bu çeviri için uygun gördük. Faydalandığımız değişik çeviriler bilimsel değerlerine Yunanca'dan çevrilmiş olmalarına rağmen çok yerde Platon'a çok ağır cübbeler giydirmiş. Bütün eserlerinde gündelik konuşma dilini kullanmış. Felsefeyi halkın, hatta çocuğun senli benli gülümser dünyasına indirmiş olan bu adamı ağdalı, çetrefil bir yazı diliyle konuşturmuşlar. Akdeniz'in suları gibi duru bir düşünceyi kimi zaman dibi görünmez karanlık kuyulara çevirmişler. Metinden uzaklaşmayalım derken insandan uzaklaşmışlar. Felsefeyi ayağa düşürmek korkusu ile halkın ulaşamayacağı raflara koymuşlar. Ama haksızlık etmeyelim. İngiliz Jevet hiç de öyle değil. Bizden çok önce o da Platon'un kolay okunup anlaşılmasını, yani Platon'un kendi dilinde yaptığını İngilizce'de yapmak istemiş. Anlamadığımız yerleri ona sormadık. Hatta bize yolumuzu bulduran da o olmadı. Ama çalışmalarımızın sonuna doğru hız ve güven verdi bize. Doğrusunu istersen bizim çevirimiz başkalarının çevirileri arasından Platon'u sezinleme çabası oldu. Yunanca metne hiç başvurmamış sayılmayız. Dördüncü kitaba kadar klasikler arasında çıkmış ve Yunanca'dan yapılmış çeviriden faydalandık. Sıkıştığımız yerlerde eski Yunanca'yı bilen dostumuz Azra Erhat'a bir kelime ya da bir cümlenin aslını kurcalattık. Platon'un şu ya da bu sözü nasıl bir ağız ve ne çeşit ne kökten kelimelerle söylediğini sorduk. Fransızca çevirilerin Platon'un orta malı dilden aldığı diri ve somut kelimeleri bir hayli soyutlaştırıp terimleştirdiğini o da bize gösterdi. Ama ne de olsa biz Platon'u el gözüyle tanıdık. Devleti kılavuzla dolaştık. Bu yüzden baştan sona dilediğimiz kadar serbest olamadık. Eski Yunanca'nın somutluk ve dirilik bakımından Türkçe ile yakınlaştığından faydalanamadık. Bununla beraber söyleyişte olduğu kadar kelime seçiminde de bazı ağırlıkları atmayı, metnin özüne daha yakın karşılıklar bulmayı denedik. Buna bir örnek verelim. Devletin önemli kavramları arasında adalet ve adil olma gelir. Bu terimleri Arapça diye değil, düşüncenin akışını bozdukları, yerlerine oturmadıkları için değiştirmek zorunda kaldık. Buna karşılık doğruluk ve doğru hiçbir yerde aksamadı. Bunun sebebi şu olsa gerek. Bizim eskiler adalet ve adil kavramlarını başı kaba saydıkları Türklerin diline sığmayacak kadar yüksek saymış ve bunları Kur'an'ın dili ile söylemeyi, adaleti Tanrı katına yükseltmeyi daha doğru bulmuşlar. Bunu yapan aydınlarımız, adalet düşmanlarının bundan faydalanacağını düşünmemişler. Ne bilsinler ki günün birinde adaletin kılıcı keskindir denince, halk bunu padişahın kılıcı keskindir diye anlayacak. Doğruluktan, doğru adam olmaktan çıkan padişaha adil denmesini kimse yadırgamayacak. Eski Yunan aydını burada faka basmamış. Adaleti, yani devletin en büyük ilkesini, devletin hizmet ettiği, daha doğrusu hizmet edeceği halkın diliyle söylemiş. Bakın Platon ya da Sokrates adaleti, yani doğruluğu nasıl anlatmaya çalışıyor? Bir delinin eline silah vermek doğru mudur diye başlıyor. Siz gelin de burada doğru sözü yerine adil sözünü koyun. Tutmuyor. Deliye silah vermek neden doğru değildir diye başlayan düşünce, doğruluğun herkese en iyi yapacağı işi vermek olduğu sonucuna varıyor. Böylece Eflatun doğruluktan ne anladığını halkın diline dayanarak anlatıyor. Bizim içtimai adalet diye gündelik hayat dışına çıkardığımız kavram, devlette herkesin doğru diyeceği bir şey, bir orta malı kavramı oluyor. Herkesin en iyi yapacağı işi yapması doğru mudur? Doğru. Öyleyse doğruluk herkesin kendi işini yapmasıdır. Doğru adam da kendi işini yapandır. Adalet, adil kelimeleriyle bu geliştirmeyi yapamazsınız dilimizde. Onları ancak Arapça konuşanlar devleti çevirirken kullanabilir. Kaldı ki adaletin, adilin karşıtlarını nasıl söyleyeceksiniz? Haydi, adaletsizlik dediniz. Bu da kavramı tam vermiyor ya, neyse. Ya adilin karşıtına ne diyeceksiniz? Adil olmayan ya da gayri adil mi? Olacak şey değil. Oysa ki eğrilik, eğri, Platon'un ne demek istediğini kestirmeden anlatıyor. Adalet gibi orta malı olması gereken bir kavramı bilinen bir köke bağlıyor. Gerçi doğru, yalanın ve yanlışın da karşıtıdır. Ama ne yapalım, dilimiz öyle istemiş. Belki bir keramet de vardır öyle isteyişinde. Doğru adam dendiği zaman her Türk bunu gerektiği gibi anlar. Karışıklık olmaz. Daha ne istiyoruz? Devletin önemi. Bugün insanlık adı altında topladığımız değerlerin kaynaklarından biri de Platon'un devletidir. Doğuda ve batıda, Hristiyanlık ve Müslümanlıktan önce kutsal değilse bile en önemli kitap devletti. Kaldı ki ilk Hristiyan ve Müslüman aydınları kendi din felsefelerini bu kitabın değişik yorumları üstüne kurdular. İdea kavramı ki Platon'dan hiç de kestirmeyeceği mistik ve metafizik dünya görüşlerine döküldü. En açık anlatışı ile bu kitaptır. Hristiyanın da Müslümanın da gerçek ötesi ve dünya zindanı 7. kitaptaki mağara benzetmesine bağlanabilir. Hüsnü mutlak, hayr-ı ula, fevkat, tabia, ilkeler ilkesi, tek tanrı kavramları Platon'dan gelme olduğu gibi Descartes'in "Düşünüyorum öyleyse varım" sözü Platon'un devlette düşünülen, kavranan dünyayı görülen dünyadan daha gerçek sayarken söylediklerinin bir özeti gibidir. Platon'un dinlere yiyecek olmuş yönü bir yana, bugüne kadar ortaya atılmış bütün devlet kuramlarının, komünizm ve nazizm de içinde bütün toplum düzenlerinin devlette ipuçları, hatta kaynakları bulunabilir. Rönesans'tan bu yana politika alanında ne düşünülmüşse devlette çekirdek olarak vardır. Hele Jean-Jacques Rousseau'nun devlet ve eğitim üstüne düşündüklerini bu okuyacağınız kitapta daha da açık olarak görürsünüz. Devlet, insanlığın iliklerine işlemiş bir kitaptır. Böyleyken ne tuhaftır, en az okunan kitaplardan biri de devlettir. Biz, bu kitabı çevirenler bile, birçok sayfelerde yepyeni şeylerle karşılaştık ve devleti gerçekten okuyup okumadığımızı birbirimize sorduk. Devlet, okunmuş olsa bile, sık sık yeniden okunmaya değer, dünya gibi hep yeniden anlaşılmak isteyen bir kitaptır. Devleti kim, nerede, ne zaman, nasıl yazdı? Sokrates, hiç şüphesiz Platon'dan çok daha yaratıcı, daha erkek bir kafaydı. Kalıpları kıran, buzları eriten, herkesin alışık olduğu düşünüşten başka türlüsünü getiren herhalde Sokrates'ti. Bu adam üstüne bildiklerimiz o zaman için az sayılmaz. Ama onları hiç bilmesek bile Platon gibi değerli bir insanın düşünebildiği en değerli şeyleri kendisine mal ettiği insanın zamanında gençler üstünde ne türlü bir etkisi olduğunu Böyle bir etkisinin olabilmesi için de ne yaman bir kafası olduğunu düşünün. Bizim eski dünyamızda buna benzer bir durum, Şems ile Mevlana arasındaki kaynaşmadır. Şems de Sokrates gibi dünyaya kitap yerine kendini anlamış, sevmiş bir insan bırakıp gidiyor. Platon gibi Mevlana da bütün düşüncesini ve sanatını bir büyük dostun emrine, hizmetine koyuyor. Dar kafaların öldürdüğü Sokrates gibi Şems'in ölümü de yepyeni bir düşünüş ve duyuş akımının başlangıcı oluyor. Bütün diyaloglarda olduğu gibi hangi düşüncelerin nereye kadarının Sokrates'in veya Platon'un olduğunu bilemeyiz. Bu iki insan bir potada eriyip birbirine karışmış, kaynaşmış gibidir. Gerçi Platon'u bir yazar, bir sanatçı olarak yalnız başına düşünebiliriz. Devlet de Sokrates'in söyledikleri gerçekten kendi düşünceleri de olsa, onları Sokrates'in ölümünden yıllar sonra derleyip toparlayıp kendi dilediği gibi düzene sokan Platon'dur. Tanıdığımız Sokrates ise Platon'un tanıttığı, dilediği gibi konuşturduğu bir Sokrates'tir. Resim, modeline ne kadar benzerse benzesin, resmi yapanın eseridir elbet. Ama bir filozof olarak Platon'un Sokrates'in eseri olduğu su götürmez. Kısaca devletin babası Sokrates, anası Platon'dur diyebiliriz. İnsan düşüncesinin bir dönüm noktası olan Sokrates'in kim olduğunu, nasıl yaşayıp öldüğünü az çok biliyoruz. Milattan önce 468 yılında doğmuş ve 400 yılında ölmüş. Bütün ömrü Atina'da geçmiş. Babası heykel ustası, anası ebeymiş. Erkenden dökülmüş saçları, yuvarlak yüzü, irice burnu ile kaba görünüşlü, filozoftan çok hamala benzeyen bir adammış. Gelişi güzel giyinir, yaşar, kendi evinden çok başkalarının evinde yer içer, karısına, çocuklarına boş verir, her gün çevresini saran gençlerle şurada burada akşamlara kadar çene çalarmış. Bir savaşta Alkibiades'in hayatını kurtaracak kadar gözü pekmiş. Her çeşit insanla ahbapça, dobra dobra konuşur, her düşündüğünü herkese açıkça söyler, devletin politikasına da yalnızca seyirci ve tenkitçi olarak karışırmış. Konuşmalarında asıl güttüğü amaç, herkesi bildiği, inandığı şeyden şüphe ettirmekmiş. En çok söylediği iki sözden biri, benim tek bildiğim bir şey bilmediğimi bilmektir. Öteki de kendini tanı sözüymüş. Gençliğin ahlakını bozuyor diye 275'e karşı 281 oyla ölüme mahkum edildiğinde ne kendini kurtarmak için düşüncelerinden kısıntı yapmış ne de kaçabileceği halde kaçmış. Dostlar arasında baldıran zehirini şarap içer gibi içmiş. Platon olmasa Sokrates üstüne bildiklerimiz aşağı yukarı bunlar olacaktı. Hoş Platon da bize hayatı üstüne fazla bir şey öğretmiyor ama diyalogların her satırında Sokrates bir tanrı gibi hazır ve nazırdır. Diyaloglarının ve hele devletin yazılmasına asıl yol açan olay da Sokrates'in ölümüdür. Bu ölüm aynı zamanda bugün bizim garplı dediğimizin kafasının da kaynağı sayılabilir. Onun için Sokrates'e baldıran zehrini içirten olaylar üzerinde durmak istiyoruz. Sokrates'in ölümü